bugüne kadar unutamadığın, böyle başından geçen, ya evet bu da olmuştu dediğin anılardan bir kuple bize anlatır mısın?
Sen de anlatırsan ben de anlatırım tabii. Karşılıklı anlatabiliriz değil mi?
Anlatırım, evet. Taş kağıt tamam. Makasla throwback.
Komikli olması şart mı?
Throwback. Komikli de olur. İçinde dersler içeren varsa o da olur.
Allah Allah. Peki. Dersli içerenler sıkıcı olur ama ya.
Bilemem.
Var 3-5 tane. Ben kaç tane anlatma şeyimiz var? Bir ben anlatayım, bir sen
anlat. Tamam, hadi bakalım. Süremiz yettiği kadar.
Hadi sen başla. Sen daha hazırlıklı.
Hayır ya, soruyu ben sordum. Hayır, sen başla.
Soruyu sen sordun, ben söyleyeyim. Şimdi hocam, hiç unutmam bir gün. Olimpos Antalya'da tatildeyiz. Ama böyle Olimpos'u bildin mi?
Biliyorum, çok güzel. Biliyorum. Evet, evet, evet.
Olimpos Lodge diye de bir yer var. Böyle biraz tuzluca da bir yer. 2-3 gün orada takılacağız diye böyle kafa dinleyeceğiz. Çok yoğun çalışmışız. Hak etmişiz, tamam mı? Gidelim takılalım dedik. Son günündeyiz. Böyle böyle hamaklar var etrafta. Bir tane bir hamak var bizim hamağımızın ilerisinde. Bayağı böyle bir 30-40 metre ileride. Bir adam ve bir kadın var. Adam hamakta, kadın başında oturuyor. Adamı birine benzetiyorum. Ama bir türlü çıkaramıyorum. Acaba dedim ya
falan
bu adam.
Çıkacak,
kim acaba? Kim acaba? Kafamda bir isim var, tamam mı? Emin olmak istiyorum adama, böyle amele gibi gidip ya ben şuyum sen de şu musun filan demeden evvel emin olmak istiyorum ama değilim. Resepsiyona gittim.
Oo, bayağı.
Resepsiyon derken de öyle küçük bir yer zaten. Tabii organize suç. gittim. Dedim ki bu adam kimdir ya? Şu mudur? Dedim. Tamam mı? Aa evet dediler ya. O buraya her sene gelir. 3 hafta 4 hafta kalır eşiyle. Takılırlar. 3 hafta 4 hafta. Bak orası bayağı bir sakin bir yer. Hiçbir aktivite yok. Sadece deniz var. Güneş var. Güzel çimlik, çayırlık var. Üstünde tavus kuşları falan böyle acayip. Böyle şey gibi, rüya gibi bir yer. Adam her sene oraya gidermiş, kalırmış, tamam mı, eşiyle takılırlarmış 2-3 hafta, sonra dönerlermiş. Teyit ettim ki benim tahmin ettiğim adam. Gittim. Efendici, en efendi şortumu, en efendi.
Ya kim
çıkacak eve? Şeyimi giyip gittim. Siz dedim, Jeremy Bulmore musunuz?
Aa, mükemmel.
Evet, dedi ki evet dedi, böyle bir dikeldi ki ulan nereden buldu bu adamlar beni der gibi bir baktı falan. Ben dedim işte JWT Manajans'ta çalışıyordum. Acıman'la çalıştık falan. Sizin de kitabınızı kütüphanede bulmuştum. Acıman'ın o büyük ve bir zamanlar efsane olan ve şimdi hiç olmayan tabii kitaplık kocaman bir şey vardı. Orada kitabınızı buldum. Behind the Scenes in Advertising diye. Onu çok sevdim, okudum. Ama çok eski bir versiyondu. Ama çok beğenmiştim falan diye muhabbet ettik. Sonra işte Acıman nasıl dedi, bilmem ne dedi, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, beni sordu. Ben işte dedi ki yeni bir edition çıkıyor bu kitabın. İstiyorsan adresini ver, ben sana göndereyim.
Bak, ay şansa bak, vay.
Evet. Sonra işte dedi ki bu akşam yemek yiyelim falan buradaysanız. Biz de o akşam gidiyoruz, tamam mı? Uzat bir gün değil mi?
Döndün mü?
Döndüm. Yemek yemedik.
Bu hayattaki pişmanlıklar oldu herhalde.
Yok ya, pişmanlık değil, adamla tanışmış olduk. Sonra bana gönderdi sağ olsun, imzalamış falan, yazmış güzel kitabına, adresime gönderdi. Sonra ben bir şekilde bir konferans için Londra'ya gittim. Jeremy Bulmore'dan da bir randevu rica ettim. WPP'nin danışmanı olarak devam ediyor hala. Asik evet. Jeremy'yi de yazıyor biliyorsun kendilerinde. Evet. Bana böyle bir iki saat ayırdı. Ben ona sorular sordum. Bir röportaj gibi bir şey yaptık. Sonra onu strateji diye kitabıma koydum. İşte bir yerlerde de yayınlandı, bir dergilerde falan. O dönem Jeremy Bulmore'la böyle bir şey yaşamıştık. Aynı gün John Steele'le de görüştük. Bir röportaj yaptık.
Onu da ben onu da mı Olympus Lodge'da gördüm? Ben direkt gidip yerleşeceğim.
O kadar değil. Böyle bir Jeremy Bulmore hanım var.
Ay mükemmelmiş.
Evet, hala da Asik Jeremy yazıyor mu yazmıyor mu bilmiyorum ama campaign'de uzun seneler en sonunda ona hani sorulan saçma ya da mantıklı ya da enteresan sorulara çok zekice, çok zehir gibi harika bilgelikler içeren cevaplarıyla tanınır. Onu da bir kitaplaştırdı galiba, en sonunda bir roman yazmış sanıyorum. Ona bakınıyorum şimdi, bütün kitaplarını okudum. Ve bir özelliği de Stephen King'le beraber... İngiltere'de 1967-68 civarında stratejik planlamayı başlatmış olmaları beraber. Evet, evet. Stephen King biraz daha kitabını yazdığı için.
Evet, Stephen King daha çıkmış, çok biliniyor. Tabii ki,
evet. Amaca... evet. Ve bu konulara çok yani, kafa yarmış, yormuş. Bir hem kreatif direktörlük yapmış hem başkanlık yapmış JWT'de bir adam. Yani 50 yıl falan neredeyse bir reklamcılık geçmişi var amcanın. Böyle de sevdiğim, ilham aldığım birisidir. Ve de yani tanışıp da mesela eşine hayran olursun, seversin. Tamam mı? Sonra tanışırsın, bir hayal kırıklığı yaşarsın ya. Jeremy Bulmore'da tersi oldu bende. Ama mesela öyle olan tiplerde olmadı değil. Mesela Jacques Segel'e de öyle oldu. George Lewis de biraz öyle oldu. Severim kendisini ama biraz deli, yorgo bir insan. Devamlı böyle bir şeyler anlatası olan bir tip. Jacques Segel'e de biraz daha...
Jacques Segel'e hani, niye ya?
Kitap mesela. Ya Jacques Segel'e çok ego santrik, çok böyle ticari kafası da olan, böyle kurt gibi bir adam. Çok böyle sempatik gelmedi bana. Ama tabii ki reklamcılıkla ilgili ilk tercüme olarak okuduğumuz kitap onun kitabıydı bir şekilde. Onu da birkaç kere konuşmuştuk herhalde.
Evet.
John Haggerty mesela öyle oldu benim için.
İyi mi kötü ama mü? John Haggerty.
Yani John Haggerty de orta. Böyle çok hayranlık duymadım. Biraz zaman geçirdik ya. Çok fazla değil tabii, adamı nereden tanıyorsun diyeceksin. Ama sadece kitaplarından ve yaptığı işlerden biliyorsun ağırlıklı. Ama tabii biraz daha zaman geçirsen farklı bir düşüncen olabilir. Ama John Steele ve Jeremy Bulmore tanışınca gayet sevdiğim insanlar oldular. Öyle bir anım var. Uzun oldu ama.
Ay, mükemmel bir anıymış. Bayıldım buna. Ben komik bir anı anlatayım.
Buyur.
İlk böyle sene herhalde 2011 falan, bu işte Twitter ne diyeyim, çıkmış, kullanılmaya başlanıyor falan, böyle konuşuluyor, Twitter diye bir şey var. Biz de o zaman hatırlarsın, Man Ajans'ta müşteri ilişkilerinden Leslie ile böyle merak ettik, dedik ya herkes Twitter diye bir şey diyor, neymiş yani, girelim bir bakalım şuna. Böyle hafta sonu hatta evde bilgisayarı açtık. İkimiz başına kurulduk. Twitter'a girmeye çalışıyoruz.
Sene kaç dedin ya?
2011 falan herhalde ya. Bilmiyorum. Çok yılı hatırlamıyorum. Yani tam böyle
hani Facebook sonrasıydı o kesin de.
Evet. Twitter'ın ilk böyle şey olmaya başladığı zaman, aa dedik işte buna üye mi olmak lazım, nasıl üye olacağız falan. İşte Leslie'nin eşi devreye girdi, biz mail adresi, ikimiz bir şeyden bir şekilde üye olduk. Böyle bir tane ekran çıktı. Ekranda böyle bir dünya haritası var. Hatırlıyor musun Twitter'ın o halini?
Bu dünya... İyi, hatırlayamadım.
Ya böyle bir tane dünya haritası açılıyor, tamam mı? Böyle mavi beyaz. Ve attığın şeyler, böyle pınk diye bir şey yazıyorsun. Hareket ediyor ekran, dünyanın bir yerine gidiyor. Biri bir şey yazmış, onu gösteriyor. Sonra başka biri başka bir yerden bir şey yazıyor mesela. Atıyorum biri Amerika'dan yazıyor, hop Amerika'ya, New York'a gidiyor. Sonra atıyorum işte bir tanesi Londra'dan yazınca hop ekran kayıyor. Londra'da yazanı gösteriyor. Böyle anlık olarak düşen tweetleri gösteriyor. Tamam, biz böyle bir süre böyle baktık şeylere. Hani ekran dönüyor, o oradan bir şey yazıyor falan. Ulan dedik, hadi biz de yazalım. Sonra bir şey yazdık böyle. Sonra böyle o 140 karakter falan sınır var ya. Bir yandan da şey diyoruz. Abi 140 karakteri ne sığdıracağız? Ne demek? Niye beni sen 140 karakterle sınırlıyorsun? Belki benim anlatacak bir sürü şeyim var. Ben buraya...
Kızıyorsunuz.
Ben sinirleniyoruz. 140 karakter ne yazsak ya? Hello mu desek falan diye. Böyle ama bir de şey oluyor. Sen rezil olmayalım. Dünya bizi görüyor falan. Çünkü ekran öyle açıldığı için. Abi ne yazsak? Ben dedi ki biz hello yazalım en iyisi. Neyse böyle hello yazdık. Şimdi ekrana kilitlendik Erol. Bekliyoruz ki İstanbul'a kaysın diye. Tamam. Abi bekle İstanbul'a gelmiyor. Oraya gidiyor, dünyanın o ucuna gidiyor, bu ucuna gidiyor. Bir türlü bizim tweet çıkmıyor. Ay herhalde böyle bir yarım saat 40 dakika böyle içinde bir debelendik. Bizim tweet bir türlü çıkmadı. Dünyaya hello da diyemedik falan diye böyle bir mutsuz olduk. Sonra da böyle kapattık. Abi şey, ne biçim iş ya? Kim kullanacak abi? Dünyanın en saçma şey. 140 karaktere ne diyeceksin de millet ne paylaşacak? Bir de yarım saat oturup bunu burada bekleyeceksin. Hiçbir anlamı yok bunun dedik ve kapattık ekranı. Ve Twitter bizim için o gün öldü falan. Sonra şu an geldiğimiz durumu düşününce ne kadar öngörüsüz, ne kadar şey olduğumuza hala gülüyorum yani. Bir dünyaya...
Peki ne kadar süre sonra tekrar ısındınız? Böyle bir iki hafta mı geçti, bir iki ay mı geçti, nasıl oldu?
Yani şey, şeyi hatırlıyor. Yani gidip ajansa falan ya biz denildik onu, o hiçbir şey yok oldu falan filan dediğimizi hatırlıyorum. Sonra bir noktada
bu yaramaz, bunu kullanmayın.
Bu yaramaz ya, bunu bir anlamı ya. Böyle tarihi hatalar vardır ya hani, şeylerde söylerler. Onlar gibi bir şeydi bizim kitabı. Sonra bir süre sonra işte accountları açıp da bütün hani her şey oradan takip edilmeye başlayınca hashtagler meşhtekler bambaşka bir dünyaya gitti tabii. Ondan sonra bir alıştık ama yani o ilk başta şeyi hiç unutmuyorum. Yani dünyaya hello deme çabamızı ve bu kendimizi 140 karaktere bir sığdıramayız. Ya çok anlamsız zaten. Yani niye insanlar 140 karakterle konuşsun ki falan dediğimizi hatırlıyorum.
Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Hiç unutmam bir gün. Üçüncü kuşaktayım. Üçüncü kuşak zamanının çok efsane yaratıcı
evet.
Butik ajanslarından bir tanesiydi. Onun en böyle şaşalı döneminde çok hevesliyiz. Yaratıcı ödüller alıyoruz. Böyle konkurlara giriyoruz falan. Büyük büyük markalar. Biraz büyüme aşamasında üçüncü kuşak. İşte Yeşim, Doğan, Mehmet Ali ile beraber reklamcılık oynuyoruz. Böyle en hızlı olduğumuz zamanlar. Ben de katıldım ekibine. Sağ olsunlar, dahil ettiler. Onlar kurmuşlardı üçüncü kuşağı. Sonra Mercedes-Benz var bizim müşterimiz. Mercedes'te bir tane kamyonet çıkarası tuttu. MB-800 diye. Ama o zamana kadar işte otobüsünü, kamyonunu falan yapıyoruz. Arabalar, otomobilleri bizde değil ama daha böyle ticari araçlarımızda. MB-800 dediler. Bize bir şey gösterdiler. Ya dünyanın en çirkin kamyoneti. Ama yani zaten güzel olması gerekmiyor da. İş görsün, değil mi? Biz de işte bunun özelliği nedir, şudur, budur girdik, araştırıyoruz, ediyoruz, bakıyoruz ne, hangi açıdan yaklaşsak. Ben orada müşteri direktörlüğü yapıyorum ama aynı zamanda işte medyaya bulaşıyorum, stratejiye bulaşıyorum, kreatif, her bir şeye bulaşabiliyorum. Böyle bir özgürlüğüm de var. Onun için hoş geliyor, iyi geliyor bana. Ve de zaten hani stratejiye de kafam yöneliyor yavaş yavaş o zamanlarda. Böyle bakıyoruz, bu az yakıyor falan, işte bayağı bir yük taşıyor bilmem ne. Gayet çirkin bir araç, o da önemli bir özelliği. Ve de her yola geliyor falan böyle. Böyle bir araç. Tamam. Biz dedik ki, yani orada bir de stratejik ablamız vardı, Fatoş Hanım, kulağı çınlasın. Ya dedi ki, katır diye bir laf etti. Bu katır gibi bir şey ya dedi. Tamam mı? Aa, biz de şimşek çaktı, tamam mı? Tamam dedik, hepimiz çok bayıldık. Katır olsun bu. Tamam mı? Sonra tabii kreatif falan da işi hemen çözdüğümüz için
marka,
çok heveslendi.
Marka Mercedes. Tabii değil mi? Katır dedi.
Evet, Mercedes MB-800 kamyonet yapıyor. Biz de metafor olarak katır olsun diyoruz.
Çok güzel. Evet.
Ve dedik ki biz bunu katıra benzeteceğiz. Katırın mesela ağzında saman göstereceğiz. Diyeceğiz ki altına azla yetinir. Azla yetinir. Sırtını göstereceğiz böyle yakın plan, tamam mı? Her yükü taşır falan diyeceğiz. Sonra toynaklarını böyle göstereceğiz. Diyeceğiz ki her yola gelir falan. Böyle bir kampanya. Ama bu kampanya öyle bir şey olacak ki sanatsal bir şey olacak. Çok iyi çekilecek. Tamam mı? Katır bulacağız. İşte İngiltere'de rötuşu yapılacak. Seddington'ın Baines diye acayip bir rötuş evi var. Falan. Böyle İngiltere'den fotoğrafçı gelecek falan. Böyle bir hayaller. Mercedes-Benz de o zamanlar iyi bir reklam veren. Biz de iyi işler yapıyoruz. Ve de yani bir takvim yapıyorduk. Takvim böyle olay oluyordu, tamam mı? İşte Eşan Özhimli falan böyle acayip fotoğraflı falan şeyler oluyordu. Böyle bir hikayesi olan, kamyoncunun aşkı falan gibi şeyler oluyordu. Enteresan şeyler. Neyse, bu gelelim bu katıra. Dedik ki bir İngiltere'de fotoğrafçı geldi. Şey aranıyor, tamam mı? Yani deniyor ki ya acaba İngiltere'de mi yapsak dedi adam bu çekimi. Çünkü nasıl rötuşçu orada olacak. Hem çekeriz hem bir yandan da rötuşu yapılır. Daha hızlı ilerler.
Bu arada okeylendi mi kampanya? Işte. Müşteri okeylendi.
Tabii canım. Kampanya okeylendi. Katır kampanyası tabii. Havada yani çok tek bir şey sunuldu ve herkes bayıldı. Çünkü yani çirkin her yola geliyor. Çok az yakıyor falan. Her şey uygun. Çok güzel, hayatımın en güzel kampanyalarından, en basit kampanyalarından bir tanesi. Efendim şimdi biz katır aramaya başladık. Yani önce tabii ki Türkiye'de olur mu prodüksiyon diye denendi ama sonra olmadı. Londra'ya gidelim dendi. Çünkü ötüşçü fotoğrafçı her şey orada. Gittik. Şimdi beni hayal et, art direktör Mehmet Ali Türkmen, ben bir arabaya bindik, küçük bir arabaya, oradaki prodüktörün arabasına, Londra'nın etrafındaki çiftlikleri geziyoruz.
Katır mı arıyorsunuz?
Ve katır arıyoruz. Şimdi katır bulabildik mi biz? Bulamadım.
Ama İngiliz katırları farklıdır herhalde ya Türk katırlarından.
Abi ne bileyim yani, kendimize de gülüyoruz yani, ulan Türkiye'den geldik, İngiltere'de Londra'da katır arıyoruz şu halimize bak falan diye. Neyse fotoğrafçı motoğrafçı böyle düşünüyoruz hep beraber ne yapsak ne etsek diye. Dedik ki yani böyle daha tıknaz, daha küçük bir atı Minas'ta close-up çekeceğiz, katır diye çekelim. Sonuçta o katır kampanyasını atın detaylarını çekerek, yani katıra benzeyen bir atı çekerek yaptık, tamam mı? Ve bir yandan da yani Londra'da çok acayip bir ofisi olan rötuşçuya gidiyoruz. Bir yandan ahırdayız, sonra stüdyodayız. Işıkların altında bir işte katır çekiliyor. Sonra gidiliyor.
Aa,
rötuşçu da bir şeyler yapıyor. Sonra biz geziyoruz Mehmet Ali'yle tabii ki olabilen zamanda. Sonunda o kampanya çok güzel oldu. Böyle sepya tonları olan beyaz zemin üzerine çok yakın atın sırtı, atın toynakları, atın işte burnu, saman yerken falan. Ve o sırada ben 3. kuşaktan başka bir ajansa bir videoya geçmeye karar verdim. Strateji yapacağım hevesiyle. Ve o kampanya Kristal Elma'ya katıldı. Tamam mı? Ve MB800 katır kampanyası o senenin en iyi altın elma mıydı ne veriliyordu? Bütün hani kendi kategorisinde
değil,
elmayı aldı.
Toplam kategori.
Bütün print kategorisinde de en iyi kampanya oldu. Böyle bir katır anımız oldu.
Ay mükemmelmiş gerçekten. Seni ahırlarda.
Büyük ödül aldı yani sonunda.
Ama işte bak emek harcayınca buradaki öğrenimimize yeterince çaba harcarsan sonunda.
Ama bir de şöyle bir açı var. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Şimdi hani stratejik açıdan baktığında bunu kim alıyor, kime hitap ediyor diye baktığın zaman işin görselliği, işin küçücük şeyi, kamyonu köşede küçücük kullandık, tamam mı? Kocaman katır var görselde. Özellikleri tabii ki metinde falan yazıyor. Böyle bir şiirsel metin yazmıştı Doğan, ona da güzel bir metin yazılmıştı. Ama şimdi baktığımda alıcısı şirketlerin, ya işte sebze meyve taşıyanlar, işte nakliyecilik yapanlar gibi insanlar ya da şirketlerin satın almacıları, tamam mı? Onlara doğrudan birebir hitap eden bir kampanya değil görsel olarak da stratejik olarak. Çok da hani kreatif olarak çok güzel, çok doğru bir iş yaptık. Biz de stratejik olarak çok iyi bir açı yakaladığımızı düşünüyorduk ama tam da böyle hani gözünden varamadığımız bir kampanyaydı stratejik açıdan baktığımda 20 sene sonra, 25 sene sonra.
Ama o zamanlar bence öyle bir şey vardı zaten. Hani estetik kaygı tüketiciye dokunmaktan daha önemli olduğu zamanlardı bence. Bilmiyorum ne dersin?
Doğru, öyle bir eğilim
vardı.
Vardı, doğrudur. Onda da bir dönüşüm yaşandı. Yani stratejik doğruluk adına çirkin iş yapalım demiyoruz tabii de. Bunların ikisi
yok,
beraber
canım,
olduğu
evet.
Zaman daha güzel oluyor
evet.
Tabii ki.
Evet.
Böyle.
Ben acılı bir anımdan bahsedeyim. Sen böyle Van Ajans'tayız. Bir şeyde müşteri alındı ama müşteri daha hani orta kademe bir müşteri diyeyim. Çok hani bugüne kadar reklam yatırımı yapmamış ama markasını büyütmek istiyor. Dolayısıyla pazarlamaya dair de bir fikri yok. Bize de aslında ajansımız işte pazarlama şirketin pazarlama ekibi olacak. Pazarlamanın bir uzantısı olacak. Bir zamanlar da o meşhurdu ya, ajans pazarlamanın bir uzantısı olsun durum vardı. Pazarlamanın bir uzantısı olacak. Sizinle böyle çalışacağız diye başladılar. Neyse orada hani daha önce benzer şirketlerde satış yapmış iki tane abimiz var. Onlar bütün pazarlamayı ve dolayısıyla ajansı da yönetiyorlar. Şirket İzmir'de işte iki haftada bir buraya geliyorlar. Bizimle toplantılar yapıyorlar. Şirketi anlatıyorlar falan filan. Şimdi pazarlamanın uzantısı olarak biz de tabii markayı konumlandıracağız, iletişime başlayacağız, ne yapacağız, hangi ürünleri çıkacağız falan, onun üzerine çalışıyoruz. Burada strateji ve müşteri ilişkileri bayağı bir mesai harcayacağız şeklinde bir durum var. Gittik, fabrikalar gezildi, işte showroomlar gezildi, bütün toptancılar gezildi falan. Bir araştırma süreci kurgulandı, araştırmalar yapıldı, işte uzun uzun kalitatifler, kantitatifler falan. Neyse bayağı böyle sana diyeyim aylarca süren ama böyle yatıp kalkıp her araştırmasına gidildi, ürünlerle ilgili feedbackler verildi. Bu arada nasıl ürünler olur falan diye Ar-Ge ile koşuyor. Öyle bir çalışma halindeyiz.
Ve bütün sürecin içindesiniz bütün, yani.
Evet evet. Evet. Ve yani Yonca ile diyeceğim şimdi, sen bizi Yonca ile düşün. Yonca Muslubaş. İkimiz böyle konu da seramik. bayağı seramik şeylerinde geziyoruz, evet. Çalışıyoruz, ediyoruz falan. Sonra tabii strateji sunulacak, araştırmalar bitti. Araştırmaların üzerine biz yani şöyle söyleyeyim, haftalarca çalıştık. Yani bütün o 4P'nin hani fiyat kısmını çıkar, fiyat dışındaki her şeyi, bak senin böyle ürünler çıkarmalısın. Yani böyle bir vaadin, böyle bir konumlandırman olmalı. Bu konumlandırmanın altında böyle ürünler çıkarırsın. Bu ürünleri böyle iletişime taşırsın. Ondan sonra işte bak sadece işte kendi noktalarında değil, şuralarda da böyle satarsın. Ve bunu böyle iki alternatif full, hani sana diyeyim böyle 200 slide falan baştan aşağı bir markanın hikayesini yazdık. Metin yazarı metinler yazdı. Biz böyle internetten ürünler bulduk, Ar-Ge'ye danıştık üretilebilir mi diye. Yani portföye kadar çıkardık ve acayip hummalı çalıştık. Ve böyle dönüp de vay be ne acayip bir şey yaptık, kendi markamız gibi çalıştık falan diye de böyle bir gururla içindeyiz işin. Sonra biz uçağa, Allah'ım ya, uçağa bindik, İzmir'e gittik bunu sunmaya. Şeyler, şirketin sahipleri, bu satıştan gelen iki tane danışman abimizin karşısına geçtik. Yonca'yla ikimiz. Biz 2 saat, 2,5 saat bu sunumu yaptık, tamam mı? Abi sunum bitti. Hiç ses yok. Böyle hiçbir şey demediler ama.
En sevdiğimiz durum sunumlardan sonraki.
Dediler ki teşekkürler, biz bunu bir değerlendirelim. Peki dedik, biz havaalanına gittik geri. Hani hiç yani gittik, uçaktaydık, gittik sunum yaptık. Sunumu bitirdik, geri havaalanına döndük. Hani hatta erken uçakla falan döneceğiz. Allah Allah falan diyoruz. Hani ya çok beğendiler ya böyle hani şaşırdılar çok fazla bir şey oldu diye. Ya hani ondan sonra böyle acaba çok anlatamadık mı, hani kafalarına mı yatmadı falan diye. Böyle aramızda da konuştuk. Uçağa bindi, İstanbul'a indik. Yonca'nın telefonu çaldı. Yarın sabah İzmir'e gelir misiniz konuşmak için? Yani daha yeni İzmir'den indik İstanbul'a, sizinle biz bir konuşmak istiyoruz. Peki ne oldu? Yok, yüz yüze konuşalım.
Buyur.
İyi. Ertesi sabah uçak aldık. Gene gittik. Şöyle dediler bize. Tam bir saat korkunç bir toplantı. Bize dediler ki ya siz bizi yanlış anlamışsınız. Biz size pazarlamanın ya gülme. Biz sizi pazarlamanın uzantısı olarak görüyorduk. Bu işin medya planı nerede? Yani siz bize planlama yapacağız dediniz. Ben bunu işte Fanatik gazetesine mi çıkacağım? Ben bunu televizyona, haberlere mi gireceğim? Ne yapacağım? Hiçbir şey çalışmamışsınız. Siz bizim aylarımızı yediniz. Allah'ım ya. Bizim istediğimizle yakından uzaktan hiçbir alakası yok getirdiğiniz şeylerin. Bizim tabii başımızın aşağı kaynar sular indi. Yani o gün bugündür ben planlama kelimesini hiçbir yerde asla yaptığım işi tanımlamak için kullanmıyorum. Çünkü planlama deyince bu tip şeylere hakim olmayan müşteriler medya planlama anlıyor. Yani, ve bizim o hani gazımız, heyecanımız, araştırmalarımız. Hay Allah,
yazık ya.
Yani sıfırdan marka kurduk Erol ve bütün bunların üzerine.
Ama bak illa ki işe yaramıştır o ya.
Yok ya.
Yaramadı mı? Size, yok. Senin işine yaramıştır süreci. Ya, süreci açısından. Öğretici olsun.
Evet. Ama yani o marka günün sonunda aslında şunu istiyormuş. İyi bir metin yazarı, iyi bir film yazdı. Ünlüler oynadı.
Evet.
Televizyonda, spor kanallarına da çıktı. Logosu da yenilendi. Bitti gitti.
Mükemmel oldu.
Evet. Yani şey de biraz böyle birkaç learning vardı bu anıda bende. Hakikaten böyle travma gibi bir şey var. Yani bir tanesi bu şey pazarlamanın, yani bu tip yapılar ben daha sonra da çok karşılaştım. Hani pazarlamanın uzantısı olacak bir ajans istiyoruz derken aslında tam olarak ne istediğini ne beklediğini çok da bilmiyor. Ve evet biz yaparız tabii, biz size buna destek oluruz diye bir şey atıldığında aslında ajanslar da çok neyin içine girdiğini bilmiyor. Dolayısıyla orada bir, çerçeveyi iyi tanımlamak lazım. İki, yani planlama kelimesi strateji adına çok yanlış bir kelime. Yani biz aslında bir şeyi, yani evet bir planlama var işin içinde ama aslında orada esas A noktasından B noktasına nasıl gideceğine dair bir yol haritası çiziyorsun. Hmm. Ve onu da yani medya planlamasından çok çok farklı bir şey. Bu... Benim şu an sunumlarımın içinde bir slide var. Bu tip müşterilere giderken o slide'ı açıyorum ve diyorum ki dikkat. Hani ben size medya önerisi getiremem. Bu benim uzmanlık alanım değil. Ben sizin bütçenizi şuna bölün buna bölün diyemem. Ben bakın şöyle bir şey yapacağım size diye bayağı örnekle gösteriyorum.
Ve sana gayet sağlam bir ders olmuş. Bu İngilizlerin başımıza sardığı bir şey bu account planning dolayısıyla. Ona bir alışkanlık ve onlar yumurtladığı için bunu 50 sene önce account'u planlama hali diye çevrildi bu da ya. Onun için stratejik planlama oldu. Oysa stratejistlik olması gerekirdi. Yani marka stratejistliği olması gerekirdi. Stratejik planlamacı olarak kaldı. Planlama da medya planlaması ile çok karıştı dediğim gibi. Geçmiş olsun. Sana bir faydası
olmuştur. Evet çok çok. oldu.
O zaman son bir tane şeyimiz var mı? Zamanımız var mı? Yapalım bir tane de. Birer tane daha bitirelim sonra.
Hadi birer kısa daha yapalım.
Tamam. Evet. Hiç unutmam bir gün. Namet çalışıyoruz. Ve ben o sıralarda marka danışmanıyım. Propagandayla çalışıyoruz. Gittik. Fabrikaları gördük. Bütün her şeyi etlerin arasında gezdik. Zaten ben bayılıyorum fabrika gezilerine canım. En şahanesiydi tabii tavuk üretimiydi. Banvit. Sonra et böyle hiç gezmediğimiz tip fabrika kalmadı. İşte bisiklet fabrikası da oldu. Çikolata en güzel çikolata fabrikasıydı tabii ki. Onun gezisi harikaydı. Ama bu seferki et denk geldi tabii ki. Gittik gezdik falan böyle hani her bir şeyimizi ödevimizi yaptık. Araştırmamızı yaptık. Markaya baktık. Rekabete cırt pırt işte her şeyi yaptık. Sonra bir konkur oldu. Üç konkura giriyoruz beraber. Böyle bir ön tanışma oldu filan. Tabii ki fabrikada da tanışmıştık. Sonra dendi ki işte yok ajansla mı yapalım, işte şirkette mi yapalım, şirkette olsun dendi. Sonra son gün dediler ki ya işte patron bir rahatsızlığı var evinde maalesef ama bugünden başka da zamanı yok. Lütfen evine gelebilir misiniz? Allah Allah dedik ya nasıl olacak bu iş? Yani biz 5-6 kişiyiz. İşte birisi strateji sunacak, birisi yazışlık sunacak, birisi işte bir şeyler yapacak, 3-5 medya anlatacak falan. Bayağı bir kadro var. Sığabilir miyiz? Sığarsınız. Ayarladık biz o salon büyükçe. Televizyon da büyük. Ona yansıtabilirsiniz filan. İşte nerede olduğunu hatırlamıyorum ya. İşte böyle bir villa, birkaç katlı bir villa. Gittik ya Acar Kent gibi bir yer ya da işte ne bileyim Göksu Evleri gibi bir yer. Öyle bir yer diye düşün. Tam hatırlayamıyorum yerini. Biz böyle 6-7 kişilik bir kadro villanın kapısında hayal et bize. Ding dong kapıya bastık. işte birisi açtı. Tanımıyoruz. Daha önce gördüğümüz bir insan değil. Bizi içeri davet etti. Biz böyle hani giriyoruz böyle bakınıyoruz nereye yerlesek falan diye. Sonra gözümüz yere doğru yere takıldı. Böyle sıra sıra terlikler. Biz zannediyoruz ki kafadan gireceğiz. Ama böyle bizi terlikler karşıladı. Tabii ki gayet uslu çocuklar gibi terliklerimiz gelip bana biraz pofuduk olan bir şey düştü. Ama
pofuduk pembe flamingolu bir şey
o mi kadar, abi? O kadar değil. O, yani pembe filan böyle çok da hani üstünde enteresan bir animasyon karakteri olanlardan değil ama böyle pofuduk bir şey. Tamam giydi karşılıklı böyle gülüşüyoruz falan. Arada toplantı başlar ciddileşmemiz lazım. İşte ben size de anlatacağım tamam mı? televizyonun yanında duruyorum. Bizim adi ajanstaki çocuklar da çat çat çat devamlı fotoğrafımı çekiyorlardı. ben kalkıyorum bir şeyler anlatıp oturuyorum falan böyle tamam mı? Bir televizyonda bir şeyler gösteriyorum ayaktayım oturuyorum falan. Her türlü fotoğrafım var benim öyle terlikle. Tamam mı? Terlikle sunumu yaptım. Gülmeden bir şekilde ciddi kalmayı başararak. Sonra sunum bitti. Dedi ki işte patron da dedi ki ya isterseniz biraz kalın size bir şeyler tattırayım. Tam da böyle hani ortada kaldı tamam mı? Ne ikna oldu tam bizim anlattığımız şeyler, yaratıcı işleri falan da medyada falan da sunduk. Ama böyle bir hava şey nane molla. Net değil. Biz de dedik ki Armağan'la tamam kalalım. Diğer ekip gitti. Biz Armağan'la kaldık. Bize işte pastırmalar çıktı, sucuklar çıktı. Biraz böyle şöyle pişireceksin, böyle pişireceksin. Şunun şusu iyi, bunun burası iyi. Bunun içine bu koyuyoruz falan derken dedik ki işte şu sarımsağı nereden alıyorsun, bu soğanı nereden alıyorsun derken içerikleri anlatmaya başladı. Biz dedik ki ya kampanya böyle böyle olsun. Boş ver bizim anlattığımızı.
Orada.
İşte şuradan Edirne'den sarımsak geliyor, buradan bilmem ne geliyor. Böyle bir şey yapalım falan dedik. Herkes onu ikna oldu. Yükseldik ve kampanya öyle oldu ve o konkurda almış olduk. Terlikli konkur olarak
i̇şte bak,
benim hayatımda yeri vardı.
Terliklerin etkisi. O topuduk terliklerde öyle rahat olmasan.
Ev dünyasında rahat rahat anlatmasan olmayacaktı da, değil mi? Kalmasan, o sucukları yemesen. Böyle enteresan bir konkur hikayesidir benim için.
Ay müthişmiş bu da. Konkur deyince ay, benim de çok enteresan. Yani bir sürü konkur hikayesi vardı. Bir tanesi gerçekten o da çok enteresandı. Böyle bir konkur briefi geldi. Diyor ki brief, 0 liram var. Ama markayı büyütmek istiyorsun. Nasıl yaparsın? Soru bu.
0 liram var. Evet, seviyoruz sıfır. Böyle şeyleri.
Vay dedik, ne enteresan challenge. Evet, madem evet. Sıfır liramız var. Yine tahmin ettiğin gibi arkadaşım bir gaz olarak. Vay, 0 liramız varsa o zaman önce bir pazarlama bütçesi yaratmamız lazım. O zaman pazarlama bütçesi yaratacaksak önce hani işte bir ürünü hani öyle bir ürün çıkaralım ki tüketiciye çok insightful olsun. Zaten ürün kendi kendine satar olsun. Ondan çıkan şeyle etkiyle de kendimize bütçe yaratırız. Böyle şeyler yaparız, şöyle şeyler yaparız falan diye düşünüyoruz. Gittik böyle evet. Gene böyle bayağı şeyler, ürün gamını araştırdık. Yurt dışında benzer ürünlere baktık. Ondan sonra tüketici bunları nasıl kullanıyor? Nerede boşluklar var? Nerede insightlar var falan çıkardık. Yine böyle heyecanlı heyecanlı bir sürü ürün fikri geliştirdik. Dedik işte önce aşamalandırdık. Dedik önce bak bu ürünleri çıkacaksın. Bu ürünü işte böyle isimlendireceksin. İsimlendirince insanlar zaten ihtiyacı var. Dolayısıyla bu ürünü yakalayacak işte almak isteyecek. O kendi reklamını yapacak. Ona bu ürünleri sattıkça işte bu ürünün parasıyla sen aslında iletişime geçebileceksin. Şöyle şöyle bir iletişim yaparsın falan filan bir şeyler. Hazırladık, sunuma gittik. Gittik yine. Allah'ım. Yine sunduk. Sunumu yaptık. Bunlar bize dedi ki ya çok güzel ama biz aslında 0 liranız var derken gerçekten 0 liranız var demek istememiştik.
Aslında bizim paramız çok.
Aslında çok. Ya biz hani daha düşük bir bütçeyle etkili bir iş nasıl yapabilirsiniz merak etmiştik.
Çok güzelmiş ya.
Teşekkür
o kadar
ederim.
Ciddi söylemişler ki inanmışsınız artık yani.
Abi ama ya şimdi gerçekten bazen de şey oluyor. Şimdi söylediğin her şey günün sonunda konkur gibi şeylerde ciddiye alıyorsun ya. Yani evet, anlatılan tabii. Her şeyi aynen. Yani o kategoriyi bilmiyorsun, işin içinde evet. Değilsin. Sen öğrenmeye çalışıyorsun. Orada yazan her şey günün sonunda seni değerlendirir. Şimdi 0 lira yazmışsa oraya ben gidip ona atıyorum milyonluk bir şey sunarsam ya sen deli misin ne alakası var?
Elbette,
ben sonuçta 0'ı yazmışım diyebilir. O yüzden bayağı yani o da başka bir travmaydı aslında. Konkur travması.
Güzel. Zaten sana gazı ver. Sen her şeyine bak zaten bütün konuya gir çık.
Evet.
Zaten.
En tamam, sevdiğim şey biliyorsun. Ha,
evet, hazırsın. İyiymiş ya. Bayağı uzun evet. Oldu bu seans istersen. Evet. Bu kadar yetsin.
Anılar.
Güzelmiş ama eğlenmiş
anılar.
sen bunu yapmak istiyordun zaten değil mi?
Evet, bu şarkıyla bitirmek istiyordum. Coşkun Sabah gireceğim şimdi.
Harika. Sen Coşkun Sabah girmeden biz kapatmış olalım.
Tamam.
Hadi hoşça kalın.
Hadi bakalım.